Ayrım 36.
Kafası Victor Hugo ile dolu. Politikadan uzak durduğuna yemin ederim. Bu anın etkisiyle yazmış olmalı. Ve onu götürdüler. Nirel gülümsedi. Ne yazmış olabilir? Şiir yüzünden insanı yakalayıp götürmezler. Şiir yanınızda mı? Hayır. Ne var ne yok hepsini alıp götürdüler. Victor Hugo'yu taklit etmişti. Fransa'nın dirileceğini söylüyordu. Alçakları öldüreceğinden söz eden çocukça dizeler vardı. Hayatında eline silah almadı. Almanlarla ilgili olarak da pek hatırlamıyorum ama kaba saba adamlar diye yazmış yanılmıyorsam. İşte bunun için korkuyorum. Onu yakalayan Almanlar değil ama ya şiir Gestapo'nun eline geçerse Fransızsınız derdimi anlarsınız. Yeniden ince acılı sesler duyuldu. Nivel sürahiyi aldı, bir bardağı su doldurdu. Bu işi aydınlatmaya çalışacağım. Sakin olun efendim. Almanlar hayvan değil, çocuklarla savaşmıyorlar. Yvonne de Portel gittikten sonra Nivel kararsızlık içinde düşündü. Ne yapacaktı? Aklına ilk gelen küçük Leon'un salıvermesini istemek oldu. Yeni yeni bir şiir yazan bir genç olduğunu, ailesini yakından tanıdığımı söylerim, belki sözüm geçer. Dizeleri çocuksu ama uyumlu. Sonra imzasız mektubu hatırladı. Alçağa bir kurşun. Ateş eden böyleleri. Hepsi de çocuk üstelik. Onun ardında kimin gizlendiğini iyi biliyorum. Neyse ki ateş etmeden önce enselemişler. Böylesi onun için daha iyi. Aradan 2 gün geçti. Nivel'in meslektaşlarından biri odasına girdi. İşle ilgili konuşmaları bittikten sonra şunları söyledi. Soson'a kız kardeşimi görmeye gitmiştim. Orada haydutlar iyice gemi azıya almışlar. Kısa süre önce de Bero adlı namuslu bir tüccarı öldürmüşler. Bozgunculardan birinin izinin bulunmasında polise yardım etmiş bu Bero. Dükkanında vurmuşlar adamı. Yanına da bir mektup bırakmışlar. Alçaklara ölüm. İşi sıkı tutmak gerekiyor. Nivel heyecanını gizleyemedi. Meslektaşı yarattığı etkiden hoşnut ekledi. Ne yazık ki bu tür olaylara alışıldı. Kimse aldırmıyor bile. Albay von Hallenberg Nivel'e telefon ediyordu. Bir tutuklu yakınınız olduğunu söylüyor. Leon de Portal, daha doğrusu büyük annesi. Kendilerini tanırım. Torununa gelince yumurcağın biri. Bir şey yapacak zaman bulduğunu sanmıyorum. Belki bozguncularla ilişkisi vardır ama. Nivel'in sözleri albaya gerçekten dokundu. Emniyet müdürlüğü için mason yatağı deniliyordu. Nivel'in iki yanlı oynadığı, de Gaulle yanlılarını koruduğu söyleniyordu. Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim. Aynı idealler peşindeyiz. Yürekli bir adam, gerçek bir Fransızsınız. Albayım, Nivel'in sesi titredi. Bir şey yapmadığını, yaşının küçük olduğunu unutmayın. Neredeyse bir yumurcak. Albay bir kahkaha attı. Kahkahası çeşmeden gürültüyle akan suyun sesi gibi geliyordu telefonda. Merak etmeyin Bay Nivel, hayvan değiliz biz de. Bir kere daha teşekkür ederim. Galoşka'ya bir zamanlar sırtkan dendiğine kimse inanamazdı. Uzun süredir gülmüyordu. Uyandığında bütün başından geçenlerin düşten başka şey olmadığını sanıyordu. Ama gözlerini ovuşturması yetiyor, her şey kayboluveriyordu ortadan. Hayır, doğruydu olup bitenler. Almanlar Kiev'teydiler, hem de 5 aydan fazla bir zamandan beri. Kentten ayrılmak istiyordu. Rudenko, ne oluyorsun, korktun mu, dedi. Rudenko gitti, Galoşka kentte kaldı. Pikvik kulüpten dostların nerelerdeydi şimdi? Raya orduya katılmıştı. Boris kayıptı. Valya Moskova'da olmalıydı. Kısmetli kızdı doğrusu. Zina'nın izini savaştan önce kaybetmişti. Almanlar Vera Platonovna'yı öldürmüşlerdi. Galoşka birkaç kere de Stechenko'lara uğramıştı. Adam çok değişmişti. İçine kapanıktı, az konuşuyordu. Karısı içini çekiyor, sık sık gözlerini siliyordu. Son gelişinde Stechenko Galoşka'ya neden belediyeye başvurmuyorsunuz demişti. Çalışmak gerek, o kadar. Galoşka şaşırıp sordu. Almanların emri altında ne yapılabilir ki? Adam bağırdı. Düzene boyun eğmenin ne demek olduğunu öğretirim size. Başımız önde yürüdüğümüz yeter. Almanlar gerçek vareklerdir. Bir İskandinav kabilesi 9. yüzyılın ikinci yarısında Rusya'ya girip Finlilerle Slavlara boyun eğdirdiler. Şefleri Rurik büyük bir devlet kurdu. Karısı Antonina Petrovna ağlamaya başladı. Galoşka çıktı gitti. Bir tek dostu kalmıştı. Ölen annesinin kardeşi Lenya dayı. Arsenal fabrikasında çalışan Lenya'dayı Almanlar yaklaşırken Kiev'ten ayrılmamıştı. Sulu zatülcenp olmuş yatıyordu. İyileştikten sonra da çakmak yapıp pazarda satmaya başladı. Galoçka'da dikiş dikiyor, yırtık ve sökük onarıyor, çamaşır yıkıyordu. Akşamları sık sık buluşurlardı. Lenya dayı 54 yaşındaydı ama her zaman iyi geçirmiş, birbirlerini anlamışlardı. Kreschatik diye bir şey kalmamıştı. Yerinde yıkıntılardan başka şey yoktu. Kent boşalmıştı. Kimi orduya katılmış, kimi kentten ayrılmıştı. Almanlar kaç kişi öldürmüşlerdi? Yalnız Babiyar uçurumunun 70 bin kişiyi yuttuğu söyleniyordu. Ara sıra Şevşenko bulvarı boyunca yürürken bir an eski Kiev'i gördüğünü sanırdı insan. Alışılmış evler, hafif ve yumuşak bir karla kaplı ağaçlar, uzakta bir köpek havlıyordu. Lokomotifin düdüğü işitiliyordu ama aslında Kiev yoktu artık. Bir kuş öldüğünde bambaşka ölümden sonraki hayat başlardı çevresinde. Kurtlar kaynaşır, renkli sinekler tepesinde uçuşurdu. Kiev'in bütün deliklerinden, bütün köşelerinden garip yaratıklar çıkıvermişti. Eskiden de aynı kente yaşıyorlardı ama kimsenin dikkatini çekmemişlerdi. Biri büyük bir apartmanın yöneticisi, biri devlet bankasında memur, üçüncüsü tezgahtar, beşinci Lvov sokağındaki bir atölyede terzi, altıncı aksesuarcı, yedinci de sağlık komiserliğinde memurdu. Şimdi kaynaşıyor, uçuşuyorlardı. Yüksek memurların evlerinden Almanların istemediği eşyaları çıkarıp satıyor, yeniden alıp satıyor, Vera Platonovna'nın komidinin çevresinde çekişip duruyorlardı. Alanın küçük yatağını bile kaçırmışlardı. Yağlı iskambillerle şimendifer oynuyor, boğuk sesle haykırıyorlardı. Banko! Dalaşıyorlardı. Dokuzlun hileli, yedek parça, Macar konyağı, aslan zavallıların ceketleri, Alman inileri satıyorlardı. Sigarayı Moskova sabunuyla, çikolatayı domuz yağıyla, domuz yağını şnaps bir içki la değiştiriyorlar. Vodka, rom, sulandırılmış ispirto içiyorlardı. Bütün azizlerin başına yemin ediyor, iğrenç sözler söylüyorlardı. Kalabalık değillerdi ama büyük yer tutuyorlardı. Başkaları susarken ortalıkta görünüyor, yükseliyorlardı. Apartman yöneticisi şimdi belediyedeydi. Tezgahtar dükkan açmıştı. Otomobiller için makas, buz kalıbı, kurşuna dizilenlerin çamaşırlarını satıyordu. Banka memuru edebiyatçı olmuştu. Yerel gazeteye yazılar yazıyordu. Hitler'i göklere çıkarıyordu. Sağlık komiserliği memuru Almanlardan çaldığı sülfamitleri İtalyanlara satıyor, 3 saatte iyileşeceklerine yemin ediyordu. Aksesuarcı Yahudi avına çıkmıştı. Almanlardan prim aldıkça Marfuşka evlenmek istiyor şarkısını tekrarlıyordu. Terzi Alman uyruğuna geçtiğini söylüyordu önüne gelene. İnanmayana da imzalı mühürlü belgeyi gösteriyordu. Kesilmiş süt gibiyiz diyordu Lenya dayı. Gençler askere gitti. Fabrikalar boşaltıldı. Geriye kim kaldı? Kadınlar, çocuklar, sakatlar, bir seninle benim gibi rastlantı sonucu buradan çıkamayanlar. İşe yarar adam az. Bu yüzden haydut takımı sağa sola saldırıyor. Kiev'te bir sürü asker vardı. Almanlar, Romenler, Macarlar, İtalyanlar. Cepheye giderken orada mola veriyorlardı. Şişinip duruyorlardı ama muskalarını da göğüslerinde sıkıyorlardı. Yakında Rusya'yı işgal edip Hindistan'a yürüyeceklerini söylüyor, silah sesi duyunca da oldukları yerde sıçrayıveriyorlardı. Almanlar makinalılarına yapışıp yıkıntıların önünde fotoğraf çektiriyorlardı. Romenler ellerine geçeni alıp satmaya bakıyorlardı. İtalyanlar şarkı söylüyor, tükürüyor, tezgahlardan mal çalıyorlardı. Lenya dayı hiç olmazsa bunlarda saygıya benzer bir şey var derdi. Alman elindekini zorla alır. İtalyan başını çevirmeni bekler. Bu da utandığını gösterir. Doğudan yaralılar getiriliyordu. Bunların Hindistan'ı Mindistan'ı düşündükleri yoktu. Soğuğu, Katyuşyalarını, ölümü hatırlıyorlardı yalnız. Ara sıra Almanlar savaş tutsaklarını ite kaka götürüyorlardı. Kadınlar acıyla bunların yüzüne bakıyor, bir parça ekmek, bir yumurta, domuz yağı vermeye çalışıyorlardı. Bu arada Almanlar çabucak, daha çabuk diye bağırıyorlardı. Tüfek kabzasıyla vuruyorlardı tutsaklara. Her yere Almanlara mahsus yazılmıştı. Galoşka Lenya dayısına bir gün gökyüzünde de Almanlara mahsus yazısını okuyacağız demişti. Tiyatrolar, sinemalar, kulüpler, lokantalar, her şey Almanlara mahsus. Almanlar genç kızları geceleri dansa götürüyor. Gitmek istemeyenler gizleniyor, parçalara sarınıyorlar. Yüzlerini ise boyayanlar bile var. Galuşka'nın komşusu saçlarını tıraş ettirdi. Kim Almanlara alkış tutuyor? Sayıları az bunların. Üstelik hemen de dikkati çekiyorlar. İçlerinden biri deri taklidi çantasıyla övünüyor. Bir başkası bütün parfüm şişesini üstüne boca ediyor. Bir üçüncüsü arabayla gezdirip şampanya içirdiklerini anlatıyor. Büyük bir mağazanın eski veznedarı Nina, Lenya dayıya, "Bizimkilere benzemiyor bunlar," diyordu. "İnce insanlar, kadınların elini öpüyorlar." Böylelerinin yüzüne hiçbir Rus bakmıyor. Gören başını çevirip, "Almanların paspası, Alman çobanı," diyordu. Galoşka kiliselerden birinin avlusunda donuk sesle şarkı söyleyen kör dilenciyi dinlemişti. "Alman bebekleri süslenmiş püslenmiş, topaç gibi dönüp duruyorsunuz. Kartallarımız gelince istediğinizi yapın, başlarını çevirip yollarına gidecekler." Sonradan Almanların kör dilenciyi götürdükleri söylendi. Sık sık tüfek sesleri duyuluyordu. İşgalci askerler sarhoşluktan, çevresindekileri korkutmak istediklerinden ya da korktuklarından ateş ediyorlardı. Lipki mahallesi, Slobodka dolayları ya da Korlenko sokağında geceleri Almanların vurulduğu anlatılıyordu. "Ah, ateş edenlerin kim olduğunu öğrensem," diyordu Galoşka. "Belki de kentte bizimkilerden birkaç kişi vardır." Kış çok uzun sürdü. Galoşka'nın üzüntüsü gitgide artıyordu. Lenya dayı onu avutamaz olmuştu. Biraz umut varsa ölmek çok acı diyen kendisiydi. Bir sabah Galoşka kapısının altından sokulan kağıt parçasını buldu. Açınca bir çığlık attı. Kağıt gökten düşmüş gibi tavana baktı, tekrar tekrar okudu. "Kiyevliler, Almanların yalanlarına inanmayın. Alman sürüleri Moskova önünde yenilgiye uğradı. Hitler bütün gücünü doğuya yığmak zorunda. Amerikalılarla İngilizlerin Avrupa'ya çıkarma yapacakları günler uzak değil. Bugün Alman kentleri de bombardımanın ne olduğunu öğreniyor. İşgal altındaki bütün ülkelerde halk savaşıyor. Her gün Ukrayna ve Beyaz Rusya partizanları düşman gerilerini zorluyorlar. Almanlar Moskova'yı alamadı. Almanlar Leningrad'ı alamadı. Kızıl Ordu'nun güzel Kiev'imizi kurtaracağı günler de yakındır. Almanlarla çalışmayın. Almanlara inanmayın. Gerçek birer Sovyet vatandaşı olun. Silahın varsa Alman öldür. Silahın yoksa bir tane bul. Alman öldür. Ukraynalı Ozan'ın sözlerini unutmayın. Asla, asla Ukrayna Alman cellatlarının kölesi olmayacaktır. Bu bildiriyi dostlarımıza verin. Yaşasın vatanımız, partimiz, halkımız. Kiev gençliği." Galoşka kendini tutamadı. Lenya dayının oturduğu yere koştu, bildiriyi okumaya başladı, bitiremedi. Hışkırarak ağlamaya koyuldu. Sonra hatırladı. "Ne aptalım dayı, bu bildiriyi uçaktan attıklarını sanıyordum. Oysa kapının dibinde buldum." Bir sırtkana yakışacak şekilde uzun süreden beri ilk olarak gürültülü bir kahkaha koyverdi. Lenya dayı soluk ve sanki erimekteki harfleri uzun uzun inceledi. "Burada basmışlar bildiriyi. Ah yürekli insanlar. Bunlar senin yaşıtların, arkadaşların Galoşka. Artık ölümden korkmuyorum. Onları bir bulabilsem." Lenya dayı çok iyi ama kişiliği zayıf biriydi. İradesizdi. Bu nedenle gençliğinde mühendis olamamış, evlenememişti. Hayatında isteyerek yaptığı bir şey yoktu. Tartışmaya girmezdi. Hakarete uğrasa bulanık ve miyop gözlerini kırpıştırır, karşılık vermezdi. Güzel bir Mart günüydü. Güneş ortalığı ısıtmaya başlamıştı bile. Lenya dayı pazarda oturmuş hem çakmaklarını satıyor hem düşünüyordu. İlkbaharın gelmesi çok iyi. İnsan güneşi ruhunda duyuyor. Genç bir Alman yaklaştı. Onu görür görmez Lenya dayı tehlikeyi sezmişti ama gitmek için vakit çok geçti. Alman bir çakmak aldı, evirdi, çevirdi ve attı. Sonra sözcükleri çiğneyerek Rusça. "Kötü," dedi. "Ruslar her şeyi yapmak kötü." Lenya dayı kirpiklerini kırpıştırdı, cevap vermedi. Alman ayağının ucuyla kulaklıklı başlığını kafasından aldı ve bir kahkaha attı. "Sen köpek, bütün Ruslar köpek." Lenya dayının yüreğinden geçeni anlatmak çok güç. Çünkü Lenya dayı hayatı boyunca kahraman olamadı. Çakmak yapıp satıyordu. 5 dakika ilkbaharın gelişi onu sevindirmişti. Patladı, kafasına çakılı sözlerle cevap verdi Alman'a. "Moskova'yı alamadınız, Leningrad'ı alamadınız. Yakında buradan da defolup gideceksiniz." Alman düdük çaldı, başkaları koşup geldiler. Yaşlı adamı sürükleyerek götürdüler. Teğmen Bah, binbaşı von Echtenberg'e pazar olayı konulu raporunu verince binbaşı gereken dersi verin kendisine dedi. Lenya dayının yüzüne, tabanlarına ve kasıklarına vurdular. Sonra da ayaklarından attılar. Binbaşım bir şey söylemiyor. Bana kalırsa bir şey bildiği de yok. Kafasız, canından bezmiş biri gibi geldi bana. Öte yandan onu yakalayan onbaşı Forst da sarhoştu. Binbaşı bir sigara yaktı, gözlerini kırpıştırdı. Temel Schrebel ile yüzbaşı Gross'u çağırın bana. Her dakika konferans vermekten bıktım. Bazı genel görüşleri açıklamak istiyorum. Herkes toplandığında binbaşı söze başladı. İşin kötü yanı Fransa'da bulunmuş olmanız. Durumun değişikliğini bir türlü anlatamıyorsunuz. Baştan beri burada bulunan Sis Temel Schrebel bile Fransa'da inandırmak zorunda kaldık. Berlin ılımlı olmamızı istiyordu. Ordu sert tedbirlere karşıydı. Bir tek Fransız için insanı hasta edecek kadar gürültü yapıyor, başımızı şişiriyorlardı. Oysa burada davranışlarımızı kısıtlayan kimse yok. Anlıyor musunuz? Kimse yok. Albay Schramm polis şefiyle konuştu. Bay Koch bu gibi işlere karışmayacağını bildirdi. Fransız değil bunlar. Çocuklar bile adam ısırıyor burada. Bolşeviklerin yönettiği bir ülkede yasalardan söz etmek gülünç. Önümüze geleni öldürelim demiyorum. Aptalca bir şey olur. Sonra da soyluluktan uzak bir davranış. Almanlara yakışmaz diyeceğim üstelik. Bize bir ikametgah gerek dedi polis şefi. Hizmetçileriyle bir ikametgah. İyi yemek yediği için keyfinden pencerelere ateş eden Temen Kramer'i cezalandırdım. Herkesi öldürmek doğru değil. Ama Fransa'daki gibi ılımlı davranmak da yok. Bunları korkutmalıyız. Korkutmak için de bir kısmını öldürmeliyiz. Hiçbir suçu olmayan, şüpheli yanında bulunmayan birini bırakın çalışsın. Beni anladığınızı umarım. Yine de Teğmen Bah sormaya karar verdi. Binbaşım, bu herifi ne yapalım? Soru binbaşıya o kadar saçma geldi ki bir kahkaha attı. Dumandan boğulacaktı neredeyse. Öksürdü, yüzünü mendiliyle sildi. Yeniden gülmeye başladı. Kısa süre önce İngilizler Gestapo'nun yılan ini olduğunu yazdılar. Size yılan denir mi hiç? Kuzusunuz, kuzu. Ne mi yapmalı herifi? Durun anlatayım. Alacaksınız, güm güm. Kanının aktığı yerde küçücük bir menekşe biter, onu da Fräulein Irma'ya sunarsınız. O kadar gülmüştü ki, yüzbaşı Gross, çıktıktan sonra Bah'a, binbaşı nişan alacak herhalde dedi. Uzun süredir onu bu kadar neşeli görmemiştim. Lenya dayının ölümünü Galoşka bir hafta sonra haber aldı. İşte, yapayalnız kaldım. Boris nerede? Zina nerede? Bu yabancı kentte ben ne yaparım? Burada doğdum, burada büyüdüm. Şimdi kentte kimseyi tanımıyorum. Büyük bir dikkatle gelip geçenleri inceliyordu. Dostlarımdan bir tekini görebilsem, geceleri özenle topladığı eski kağıtların arkasına bildirideki sözleri yazıyordu. Kievliler. Kağıdı bir kapının altından attığında bilinmeyen bir dostla konuşmuşçasına rahatlıyor, avunuyordu. Yakında bütün bu dertler sona erecek. Terzi Kulik bodrum katında oturuyordu. Ama yeni düzenin birkaç güzeli arasında iyi isim yapmıştı. Belediyede çalışanların karıları bu kadın yabancılarda görülen bir ustalık ve şıklık sağlıyor diyorlardı. Odası tertemizdi. Duvarlara Alman dergilerinden kesilmiş resimler, bir de Hitler'in renkli portresi yapıştırılmıştı. Misha baktıkça umurdanıyordu. Ne pis bir suratı var. Misha hep soluk soluğa gelirdi. Bildirimi, önemli bir şey yok. Şunu Stepan hazırladı. Ukrayna'yı nasıl yağmalıyorlar? Yetecek kadar kağıdımız var mı? Eskiden Zina annesinin zorla dikiş öğretmesine içerlerdi. Sanki çok gerekliymiş gibi. Nefret ediyorum paçavralardan. Şimdi öğrendikleri işine yarıyordu. Gece yatağının altından bölge komitesinin tekstil makinası, Misha makinayı getirme fırsatını bulmuştu, ile eski bir daktilo çıkıyordu. R'leri yazmadığından bu eski makina Zina'nın başının belasıydı. Sık sık koltuğunun altında bir paket yola düzülürdü. Almanlar şaşkın şaşkın bakarlardı yüzüne. Nereden çıkmıştı bu? Çizgileri ve koyu teniyle İtalyan'ı andırıyordu. Ukrayna'da ince burunlu, kıpkırmızı dudaklı, Akdeniz geceleri gibi koyu ve alev alev gözlü genç kızlar vardır. Ara sıra Almanlar yolunu keser, evlerine götürmek isterlerdi. Zina Almanca cevap verirdi. Komutanınıza gidiyorum. Demiyev sokağına, şuraya bildiri taşırdı. Ara sıra Stepan onu şuranın evinde beklerdi. Günün birinde dinle dedi. Artık kent komitesi imzasını atabilirsin. Bağlantı kuruldu. Cephede işler durgun. Sence ne alemdeler? Kimi görüyorum ki gereken cevabı verebileyim sana? Hainleri bile gördüğüm yok. Karılarıyla hep paçavradan söz ediyoruz. Bazı Alman kadınları kocalarının yanında gelmeye başladılar. Tercüman, yakında yeni müşterileriniz olacak dedi. Tabii, hepsinin tuvaleti bile var ama kadınlar yaptıracak ya da yenileyecek bir şey bulurlar hep. Sizin zevkiniz var, üstelik Almanca da biliyorsunuz. Stepan bana iş ver, bir Alman öldürebilirim, inanmıyor musun? Stepan gülümsedi. İnanmaz olur muyum? Yalnız herkesin görevi başka. Örgüt boşuna kurulmaz. Bir sigara iç, al. Sigara içmediğimi çok iyi biliyorsun. Bunu iç, uzaktan geliyor. Markası da Kazbek. Dün Livon sokağında bir sivili öldürdüler. Öldüren bizden değil. Demek kente başkaları da var. Yalnız bulunmaları çok güç. Dinle Zina, uzun süredir sana sormak istiyordum. 39'da seni sorguya çektiklerinden niye bir şey anlatmadın? Yaptığın çok kötüydü. Yakışmazdı sana. Şimdi yakından bakıyorum da her bakımdan güvenilecek bir insan olduğunu görüyorum. Üstelik o sıra bir şey anlamazmış gibi davranıyordun. Zina bir süre sustu. Düşünceliydi. Sanki yağlı duvarlara değil, çok uzaklara, geçmişine bakıyordu. Davranışım kötüydü, kabul. Ama inan bana, toplantıda bütün iştenliğimle hiçbir şeyi gizlemeden konuştum. Bana inanmadılar. Eksiğimi biliyorum. Çocukluğumdan beri var. Anam hep başıma kakardı. Okulda da hep kendini beğenmiş derlerdi. Düşündüm, gidersem korktu geri çekiliyor diyecekler. Ya da hiçbir ilkeye bağlı değil, rahatına bakıyor diye düşünecekler. Seni pek tanımıyordum. Toplantılarda görüyordum o kadar. Şimdi gerçek bir dost olduğunu biliyorum. Ama o sıralar benim gözümde birçoklarından farksız bir sekreterdin. Almanlar iyice yaklaştığında Bravoria'ya kadar gittim. Oraya da girmişlerdi. Silahım yoktu. Kendimi avutuyordum. Kiev'e döner dönmez bir şey bulur, hiç olmazsa bir Alman öldürürüm diyordum. Birden, Ekim ayıydı, Mişa'yı gördüm. Ne kadar sevindim bilemezsin. İşte bizimkiler dedim. Dinle Stepan, siz 6 aydır çarpışıyorsunuz. Ben daktilo makinasıyla yazmak, bir de üstelik şıllıklarla konuşmak zorundayım. Bana başka bir iş ver. Biraz sabret. Zina gittikten sonra Stepan düşündü. Ne yürekli kız. Eskiden bizde çok kişiyi kırdılar. Ama şimdi gerçek deneyden geçiyor insanlar. İşte Kravchenko. Güvenilir biri sanıyorduk. Tüydü. İvançuk'a ödlek demişler. Daha sonra da çıkarcı damgasını basmışlardı. Nedeni mi? Bir oda istemiş. İvançuk bir askeri konvoyu uçurdu. Kahramanca öldü. Ölümünden sonra nişan alacak. Herkesin kişiliğini anlatmak kolay değildi. Rahattık. İşimiz, derslerimiz vardı. Kiminin anasının evi yoktu, kiminin oğlu evleniyor, bir arada yaşamaya başlıyorlardı.